Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün çok sıcak bir gündemimiz var. Bu sıcak gündem sebebiyle aslında biraz da geçmişe, tarihe döneceğiz. Şu anda belki bir son dakikayı da tekrar hatırlatırım. Ukrayna'da savaşın başladığını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planının adım adım bugüne geldiğini hatırlatalım. Tarihle ilgili de açıklamaları vardı. Bölgenin kendisi için önemini anlatmaya çalıştı aslına bakarsanız. Putin, Rusya deyince hep böyle birkaç söz gelir aklımıza. Onlardan bir tanesi tarih kitaplarına girmiş, yer etmiş. Sıcak denizlere inme hayali. Bugün acaba bu konuyla ilgili midir yaşadıklarımız? Yoksa Ukrayna'nın Avrupa açısından, Rusya Avrupa arasındaki tampon bölge olması açısından stratejik başka önemleri mi vardır? Hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı hem de Rusların sıcak denizlere inme hayalini, bölgenin Türkiye için, yaşananların Türkiye için anlamını konuşacağız.
Evet, dediğiniz gibi Ukrayna ile Rusya arasındaki münasebetler her zaman problemli münasebetler. Bir kere insanların çoğunda Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya, bu üç devlet arasındaki farklar hususunda çok fazla bir bilgi yok. Kafa karışıklığı var. İnsanlar sadece farklı birer bölgeden teşekkül ettiğini zannediyorlar. Halbuki
farklı milletler mi?
Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya farklı milletlerin kurmuş olduğu ulus devletlerdir. Ha, bu devletler birbirine akrabadır. Yani Ruslarla Ukraynalar ve Beyaz Ruslar. Buradaki Beyaz Rusları Çarlığın devrilmesi sırasında Bolşeviklere, yani Kızıl Ordu'ya karşı çıkan Beyaz Ordu ile White Army ile karıştırmamak lazım. Çarlık devrildiği zaman 1917'de Ruslar ikiye bölündüler. Çarı tutanlar ve karşı taraf. Karşı taraf Kızıl Ordu, Bolşevikler. Çanı tutanlara da Beyaz Ordu dendi, ona alternatif olarak. Bu Beyaz Ordu Ukrayna'da doğdu, yetişti. Ukrayna her zaman Çar taraftarı oldu, Bolşevik aleyhtarı oldu. Ve Bolşeviklere kök söktürdüler yaklaşık 4 sene kadar.
Savaşçılar o zaman.
Savaşçılar, mücadele ettiler. Fakat sonunda mağlup oldular. Çünkü muazzam bir Rus gücünün arkasında Beyaz Ordu'nun tek başına mücadele etmesi mümkün değildi. O zaman Birinci Dünya Savaşı bittiği için müttefikler de yardım etmediler ve Beyaz Ordu yenildi. Beyazlar, yani antikomünistler Ukrayna üzerinden, ki bunlar Rus ve Ukraynalıydı, Türkiye de bunları kabul etmedi. O zaman yeni rejim, Cumhuriyet rejimi Ruslarla, Sovyetlerle arası iyi olduğu için bu Beyaz Rusları kabul etmedi. Bunlar Güney Amerika'ya gitti. Bununla bunu karıştırmamak lazım. Beyaz Ruslar bir, Belaruslar bir ırktır. Tıpkı Polonyalılar, Çekler, Slovaklar, Hırvatlar gibi Slav ırkıdır.
Belarus mu demek lazım? Biz Beyaz Rus.
Beyaz demek. Belarus, Beyaz Rus demek. İşte karışmaması için söyledim ama Belarus. Şimdi bu bir tarafta dursun. Yani farklı ırk olduklarını söyleyelim. Ukrayna her zaman farklı bir devletti. Rusya kurulduğu zaman 3 prenslikten ibaretti kurulmadan evvel. Kiev Prensliği, Kinezliği, Novgorod Kinezliği, Moskova Kinezliği. Bu üçünde yaşayan halk 16. asırda birleşerek 3. İvan zamanında bugünkü Rusya'yı meydana getirdi.
Aslında 16. yüzyıla kadar bağımsız
devletler.
Bir devlet.
Yine 16. yüzyılda Ukrayna'nın büyük bir kısmı müstakil. Kazakların yaşadığı kısım, güney kısımları. Bu Kazaklar da Kazakistan'la alakası yok. Bir rivayette oradan gelmişler. Bunlar da Slavlar.
Türk mü peki, Kazak mı?
Değiller. Bunlar Slavlar, Ortodokslar. Türklere düşmanlar, fakat Avarların ve Alanların soyundan geldikleri kabul ediliyor. Bazılarına göre Çernyogulibuko, Kara Kalpakların soyundan geldikleri kabul ediliyor. Netice itibariyle Ukrayna'nın çok karakteristik topluluğu olan Kazaklar, bunlar da Slav, Slavca konuşuyor, artık tamamen Slavlar. Tarihte çok mühim bir rol oynamışlar. Don Dnieper nehirleri arasında yaşamışlar. Osmanlılarla hep savaşmışlar. Bazen Osmanlı tabiyetini tanımışlar. Başlarında hetman, ataman var. Daha sonra tamamen Rusya'ya entegre olmuşlar. Güç ve din birliği sebebiyle. Daha sonra Rusya Ukrayna'ya tamamen hakim oldu biliyorsunuz. Osmanlılar buradan çekildi. Çünkü Ukrayna'nın bir kısmı Osmanlı işgalindeydi. Bir kısmı Avusturya Macaristan, bir kısmı Polonya, bir kısmı Litvanya, bir kısmı Rusya işgalindeydi. Bir de müstakil kısım vardı. Zaman içinde tamamen Rusya'nın eline geçti.
Ne anlam ifade ediyordu Osmanlı için bu kadar kuzeydeki bir toprak? Karadeniz güvenliği.
Karadeniz güvenliği. Yani 18. asra kadar Rusya bir kara ülkesidir. Yani hiç denizi yoktur. Ama Rusya'nın liderleri. İşte üçüncü İvan Rusya'nın birliğini kurmuş. Dördüncü İvan, korkunç İvan diyebiliriz. Yayılmacı bir politika takip etmiş ve buradaki Tatar hanlıklarını, Kazan, Astırhan hanlıklarını, Kasım Hanlığı'nı işgal etmiş, kendi topraklarına katmış. Kırım Osmanlı'yla ittifak yaparak kurtulmuş. Devamlı Akdeniz'e, daha doğrusu Karadeniz'e, yani sıcak denizlere inme hayali var. Ama bu hayali esas gerçekleştirmeye çalışan, bunu tatbik sahasına sokan Büyük Piotr olmuştur. Çar Büyük Piotr, bizim Deli Petro dediğimiz. Evet, delilikleri var ama yani delilikle dahilik arasındaki sınır biliyorsunuz çok belirsizdir. Rus tarihinin en büyük hükümdarıdır.
Biraz risk almayı sevdiği için deli demiş olduklarını.
Hayır, delice hareketlerini de vardı. Sakal kesmeyi, sakalı yasakladı mesela. Biliyorsunuz Ruslar Ortodokslukta sakal mühimdir. Sakalı yasakladı. Sakal kesmeyenleri eziyet etti, işkenceler etti, öldürttü. Kendi oğlu dahil. Alexey Çareviç, Alexey sakalını kesmediği için döve döve oğlunu öldürdü. Ve varissiz kaldı. Tahta kızları geçti. Rus geleneği değişti. Yani kadınların tahta geçemediği bir Rusya'da kimse kalmadığı için.
Ama benim sözümü dinlemeyen oğlum benden istemem sonra dedi. Çar olmasın
evet,
diye düşünmüş.
Hollanda'ya bir işçi kılığında gitti. Hollanda'da gemi yapım tekniklerini öğrendi. Çünkü denizlere inecek. Ve sırayla önce Rus İsveç'le savaştı. İsveç'ten Baltık'ta bir yer aldı. Bugün Petersburg diyoruz. Muazzam bir bataklıktı. Kuruttu. Orada bir şehir kurdu. Ve oradan Baltık'a inme imkanı buldu. Fakat Baltık çok elverişli değil. Bir kere iç deniz. Yani Baltık'ta donanma kursanız çıkarken Norveç'e, İsveç'e, Danimarka'ya çarpacaksınız. En mühimi. Norveç'ten bir liman kiralamadı bir ara. Pasifik'e açılan Atlantik'e. Fakat çok uzak. Baltık soğuk bir deniz. Donuyor. Yani yılın 4 ayı 5 ayı ancak
hareket var.
Ondan sonra 18. asırda dedi ki benim güneye inmem lazım. Yani benim Baltık, buzlu, burada da benim işim yok. Güney nedir orası? Karadeniz. Karadeniz'e inmem lazım. Karadeniz'de kim var? Osmanlı Devleti var. Yani Karadeniz'in bütün Balkanları düşünün. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Kırım ve Kafkasya'dan tekrar Kars'a kadar inen hat tamamı Osmanlı'nın hakimiyetinde.
İç deniz gibi.
İç deniz. Karadeniz tamamen iç deniz. Akdeniz gibi değil. Tamamen iç deniz. Ve burada bir üst elde edebilmek için Rusya canını dişine taktı. Ve Karlofça anlaşmasında Osmanlı Devleti'nin Viyana bozgunundan sonraki felaketli devrinde bir liman. Azov Limanı'nı, Azak diyoruz biz. Onu kazandı. Fakat Osmanlılar bunu tekrar Prut Savaşı'nda geri aldılar. Hayal suya düştü. Ama hiçbir zaman vazgeçmediler. Büyük Petro'ya izafe edilen ama uydurma bir vasiyetname var. Büyük Petro'nun vasiyetnamesi çok meşhurdur. Petro'dan 100 sene sonra Fransa'da yazılmış bir vasiyetname bu. Ama muhteviyatı uydurma değil. Muhteviyatı tamamen Rusya'nın
o dönemki
politik ve tarihi beklen planlarını sonraki yılları da göze alırsanız doğru olduğunu anlıyorsunuz. Anlatıyor. Burada enteresan bir madde var. Diyor ki dünyada denizleri olmayan bir devletin ayakta durması mümkün değil. İşte İngiltere'yi misal veriyor. Denize kolay ulaşmamız lazım. Hem ticaret için hem emniyet için.
Aksi takdirde kapalı bir devletsiniz.
Evet, oluruz. Bunun da yolu nereden geçiyor? Karadeniz'in bizden olmasında geçiyor. Peki Karadeniz'in bizim olması yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü boğazlar Türklerin elinde. İstedikleri zaman açarlar, istedikleri zaman kapatırlar. Karadeniz'in tamamı bizim olsa boğazlar bizim olmadıktan sonra kıymeti yok. Canım boğaz nedir ki geçeriz? Öyle olmuyor tabii, o kadar kolay değil. Boğaz istikamları çok güçlüdür. Yani Ruslar hiçbir zaman boğazları zorlamamışlardır. Bu kadar savaş olduğu halde mesela Sultan Abdülhamit devrinde bile Rusya'nın 5 tane zırhlısı varken Osmanlı Devleti'nin 15 zırhlısı vardı. Yani hani Sultan Abdülhamit donanmayı çekti, çürüttü falan derler ama öyle değil. Buna rağmen yani her şeye rağmen 93 harbinde bile Osmanlı ordusu mahvoldu. Ruslar yine boğazı zorlayamadılar. Böyle olunca ne yapmak lazım? Politikayı Osmanlı Devleti'ni yıpratmak, parçalamak, çökertmek ve boğazlara konmak üzerine kurdular.
Büyük bir sabır.
Sabır ister.
Ve
çalışmak ister bu.
Yani şimdi mesela bunu da niye yapmış diyoruz ya şu anda mesela insan diyor niye giriyor ki şimdi mesela Ukrayna'ya ya da ne işi var ki Suriye'de, ne işi var ki ne bileyim Azerbaycan'da, Ermenistan'da o kadar
basit,
Ermenistan'da,
o kadar
değil yani. Adım adım aslında.
200-300 yıllık planlardır bunlar. İşte meşhur Çar Nikola'nın önümüzde bir hasta adam var, bunu nasıl paylaşacağız sözü bunu ifade ediyor. Sonra
bu gerçek bir söz değil mi?
Gerçek bir söz. Bu çok meşhur bir söz. Ve ondan sonra zaten Doğu sorunu denilen, Şark meselesi denilen bir mesele ortaya çıktı. Yani Osmanlı Devleti ne olacak? Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı? Yaşayacaksa bu haliyle mi? Farklı mı? Ölecekse mirasını kim paylaşacak? Buna biz Şark meselesi diyoruz. Burada İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın ve daha sonra ortaya çık Avusturya Macaristan'ın ve daha sonra ortaya çıkan Almanya'nın ayrı ayrı projeleri olduğu için Osmanlı Devleti bu söz söylendikten sonra bir 70-80 sene daha yaşadı.
Yani kendi aralarında fikir birliğine varamadıkları, evet, her birinin planı farklı,
ölüm hastalığı uzun sürdü Osmanlı Devleti'nin yani. Evet, uzun sürdü. Şimdi Çar 4. İvan Grozny diyordu ki benim babaannem son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni. Binaenaleyh ben Bizans tahtının varisiyim. Hmm. Bayramda Bizans kartalı.
Peki,
Ortodoksum.
Bizans mı kalmış ki Bizans'ın varisi olsun?
Ama işte bu devletlerin devamı çok istismar edilen bir mevzudur. Yani bazı devletler bazı devletlerin devamı olduğunu söylerler. Bu bir şey meselesidir. Prestij meselesidir.
Bunun üstünden çok geçmiş, evet, mesela. Hemen arkasından olsa, evet, diyebilir belki, ha, ama yani çok zaman, kadar zaman geçmiş.
Tabii. Bunu kullandı. Petro da dedi ki biz zaten İstanbul'un meşru varisiyiz. Rusya'nın 3. baş şehri İstanbul olmalıdır. Politikası bunun üzerine koydu. Peki sonra ne oldu? Biliyorsunuz 18. asır, yani 1700'ler Ruslarla 3-4 tane çok şiddetli muharebenin yapıldığı bir asırdır. Bu asırda Osmanlı Devleti tek başına birkaç büyük devletle savaşmıştır. Dünyada hiçbir zaman, tarihin hiçbir devrinde, hiçbir devlet tek başına büyük devletlerle çarpışmamıştır. Mesela Roma, hiçbir zaman. İngiltere hiçbir zaman.
Hep ittifaklar, evet, içinde ittifaklar oluyorlar.
İşte birinci, ikinci dünya savaşı biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin aynı anda 6 tane büyük devlete savaştığı savaşlar var. Aynı anda tek başına 6 büyük devletle.
Karşı tarafta 6 büyük
devlet. Bu tabi 18. asırda Osmanlı Devleti'ni mahvetti. Maddi olarak da mahvetti. Ve Kırım kaybedildi. Kırım Osmanlılardan daha eski.
Şu anda da çok stratejik,
evet,
bir noktada
13.
Kırım.
13. asırda Müslümanlar tarafından iskan edilmiş. Halkı Müslüman olmuş, Müslümanların yaşadığı ve o zamandan beri hep müstakil olan, Osmanlı'ya bağlı bile olsa neredeyse istiklale yakın bir muhtariyet olan bir memleket 1774 senesi daha evvel işgal edildi ama 1774
varisi, değil mi?
Varisi olduğu söylenen bir, hı-hı, hanedan var başında, Kırım Hanları, hı-hı, işgal edildi. Bu Osmanlı vicdanında, milli vicdanında muazzam bir yara açtı. Yani Kırım, hani Macaristan'ı kaybettik. Zaten 100 yıl oldu alalı. Zaten bir Müslüman yaşamıyor. Gitse ne olur, kalsa ne olur?
Ama Kırım...
Ama Kırım öyle değil. Hmm. Kırım'ın düşmesi yani padişahları öldürdü yani kahrından.
Evet.
Ve geri de alamadılar. Bütün emeller, bundan sonra Ruslarla yapılan savaşlardaki bütün emeller Kırım'ı tekrar almak üzerine kuruluydu. Fakat bu hiçbir zaman mümkün olmadı. Ve o zamandan bu zamana Kırım dünyada kanayan bir yaradır. Çünkü Ruslar burayı önce otonomi verdiler, sonra ilhak ettiler. Buraya Ruslar yerleştirdiler. Kırım çok zengin, ziraati olan bir yerdi. Havası çok mutedildi.
Hiç Rusya...
Hayır, bir tane Rus yaşamıyordu. Evet. Bir tane Rus yaşamıyordu.
Ve iklim olarak da hani Rusya'ya
hiç farklı...
Evet, çok...
benzemez.
Ve hemen... dünyanın da, çözünüz ki, dünyanın da gözdesi olan ve hatta sadece Türklerin, Osmanlıların değil... Kırım'ın geri alınması için Avrupa'nın da savaştığı bir,
efendim,
yer.
Efendim 1854'te...
Şarkılara konu olmuş,
evet,
Avrupa'da, İngiltere'de.
1854'te Kırım'ı geri almak için Osmanlı savaşırken İtalya, Fransa ve İngiltere Türklerle müttefik oldu. Fakat harp zorlu geçti ve Kırım geri alınamadı. Yani bir netice elde edilemedi. Kırım'a İngilizler gider tatil yaparlardı o zaman. Fransızlar gider tatil yapardı. Çar'ın yazlık sarayı var. Çarskoye-Selo. Kırım... Çok mutedil iklim olan bir yer. Güneye bakıyor ya, Karadeniz'de olmasına rağmen. Fakat liman imkanı az. Karadeniz'de kurulan limanlar da çok elverişli değil Ruslar için. Yani gene kış var. Yine uzun zaman limanlar çalışmıyor. Ve dediğim gibi boğazlar var. O zaman ne yapması lazım Rusya'nın? Daha güneye açılması lazım. Yani Rusya'nın sıcak denizlere inme planı Karadeniz inme değil. Karadeniz bir basamak. Nitekim 1850 zannediyorum... Vladivostok'u aldı Japonlardan. Kuzey Denizi'ne açıldı. Orası da soğuk memleket. Evet, orası da sıcak ama Japonya var altında.
Bu aşağı Ege, Akdeniz, evet, hatta Afrika.
Evet, evet, Afrika'ya.
Onun için.
Onun emeli şuydu. Bir şekilde Afrika'ya ve Yemen, Habeşistan ve Kuzey Afrika gibi yerlerde üst kurması lazımdı.
Şimdi üst kurmaktan bahsediyoruz.
Üst
kendi toprağına
kendi toprağı değil. Ama tabii üst kurmak nasıl olur? Bazen fethetmekle olur. Bazen orada kukla devletler kurarak olur.
Yaptı bunları.
Yaptı. Veya oralarda bir kendine bir üs tayin etmekle olur.
Şu anda da yapıyor aynısını.
Bunu Rusya bir türlü gerçekleştiremedi. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi. İkinci Dünya Savaşı'nda öncelikleri Avrupa'da bir emniyet şeyi kurmaktı. Kurdu. Biliyorsun Doğu blokunu kurdu. Kurduktan sonra Rusya'nın hedefi ne oldu Stalin'den sonra ve Stalin'den itibaren güneye inmek. Başardı mı? Evet. Churchill ve Roosevelt ahmaklarından yardımıyla, el birliğiyle Rusya Orta Doğu'ya
çöreklendi. Neden böyle söylediniz? Nasıl
dünyanın en ahmak liderleri Churchill ve Roosevelt'tir. Bunu ben söylemiyorum. O zaman kim şeyler söylüyor? Devlet adamları.
Bu ifadelerle mi söylüyorlar?
Bu ifadelerle söylüyorlar evet. Tarihin en ahmak. Ha ne cihetle tabii söylediğim mühim. Sebebi şu. Şimdi Nazi tehlikesi birini tehlikeye devlet. Nazi tehlikesini bertaraf etmek için Rusya'ya o kadar çok taviz verdiler ki. Ve hastalık derecesinde yani hatta derler ki Roosevelt'in annesi Yahudiydi. Bundan dolayı Hitler'e karşı patolojik bir nefret duyuyordu. Normal olabilir. Bu nefret onu Stalin'e yaklaştırdı. Ve Stalin'in Avrupa'nın hiçbir zaman Rusya'nın tesirine girmemesi gereken, tarihte hiçbir zaman Rus tesiri olmamış yerlerine, Macaristan, Çekya, Almanya gibi yerlere çöreklenmesine sebep oldu. Neymiş? Savaşı kazanmış. Savaşı kazanan İngiltere'de var, Fransa'da var.
Ama eğer bir soykırımsa ya da masum insanları öldürmekse Rusya'daki liderlerin de ondan aşağı kalır.
Yo, zaten yoktu. Ama o işte o ahmaklık olarak görülmüyor. Kendilerince avantaj. Peki Mussolini dediğiniz kim? Yani Hitler bir psikopat. Peki Stalin kim? Şimdi Ukrayna'ya gelelim. Stalin Ukrayna'yı aç bırakarak 1932'den itibaren. Yani önce biliyorsunuz Ukrayna şeye direndi Bolşeviklere. Daha önce söyledim. Ve hiçbir zaman komünist idare burada tam manası kurulamadı. Çünkü ayrı bir kültür ve milliyetçiliği var. Ayrı edebiyatı var. Yani Ukrayna...
Ayrı bir yaşam biçimi var. Evet. Gerçekten Rus gibi değil yani. Tanıdığımız insanlar da
tipleri
var.
Tipleri farklıdır. Lisanları farklıdır. Ve çok eskiden beri bir Ukrayna milli kültürü teşekkül etmiştir. Rusların hakimiyetine girmek, hele komünizmin hakimiyetine girmek bunlar için kabul edilmez bir şeydi. Ve ayaklandılar. Bolşevikler ayaklandılar. Stalin çok ağır bir şekilde bu isyanı bastırdı. Arkasından bütün çiftlikleri, mülkiyet hakkı çok güçlüydü Ukrayna'da. Önce kolektifleştirdi, sonra devletleştirdi. Eski beyler burada işçi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bunları devlet düşmanı olarak gördü ve hepsini öldürdü.
Çok acı hikayeler var.
Kafa tutanları Sibirya'ya sürdü. Ve Ukrayna'nın bütün buğdayını, o sırada da kıtlık oldu. Dedi ki siz saklıyorsunuz buğdayı dedi. Ukrayna'nın elinde ne kadar buğday varsa hepsini aldı. Ne olur
yapmasın. Kendine yetecek olanı da
evet,
aldı.
Evet aldı. Ertesi sene büyük bir kıtlık oldu. Ukraynalılar açlıktan ölmeye başladı. Hayvanları kesti yediler. Açlıktan öldüler. Yollar insan ölüleriyle doldu. Ölüleri kaldıracak insan kalmadı. Yaklaşık 15 ile 20 milyon arası Ukraynalının açlıktan öldüğü tahmin ediliyor. Ve bunun hakkında konuşulmasını yasakladı. Bundan bahsedenleri Alman ajan olmakla suçladı. İdam ettirdi, sürgüne yolladı. Avrupa bununla alakalı hiçbir şey yapmadı, yapamadı. Çünkü arkasında savaş var. Savaşta Rusya ile müttefik olacaklar. Görmezden geldi. Şimdi olduğu gibi Ukraynalılar 1930'lu yıllarda tarihin en büyük soykırımlarından birine maruz kaldılar. Nazi soykırımı bunun yanında hikaye kalır. Kendi halkına bunu tatbik etti. Holodomor derler buna. Açlıktan öldürme. Ukraynalıları Holodomor'la hizaya getirdi Stalin. 1932'den. Ondan sonra bitmedi. Savaş başlayınca Almanlar burayı işgal ettiler. Bu sefer Ukraynalılar ister istemez Almanlarla müttefik oldular.
İşbirliği
yaptı. Bu sefer rejim düşmanı diye bunları öldürdü, kamplara yolladı. Milyonlarca Ukraynalıyı da böyle öldürdü.
Yani aslında sözünüzü kesin. Almanlarla işbirliği yapmayanları Hitler öldürdü.
Evet.
Hitler gittikten sonra onlarla işbirliği yapmak zorunda kalanları
Bolşevikler öldürdüler.
Ruslar öldürdü.
Bu değil. Harpten önce Alman sınırında yaşayan Ukraynalıları, Polonyalıları, Litvanyalıları, daha sonra Tatarları, Çerkezleri, Kürtleri, Hemşinlileri, Volga Almanlarını böyle 10-12 tane ırkı daha önce anlatmıştın. Vagonları doldurup Sibirya'ya sürdü. Bunların dörtte biri ortalama diyorum. Bazısı daha az, bazısı daha fazla hayatta kalabildi. Ve 1950'den sonra memleketlerine dönebildiler. Bu tarihin en acı hadiselerinden birisidir. Fakat nedense ne Garp dünyasında ne bizde bunlar bilinir ve konuşulur. Bu da çok enteresan.
Zaman zaman böyle anma günlerinde işte o trenler, geri dönenler hikayeler.
Lokal. Evet. Halka mal olmuş bir bilgi değildir bu. Bu anlattıklarımız çok meşhur olmasına rağmen, komplo olmamasına rağmen maalesef Batı'da da bizde de, çünkü koyu Sovyet sansürü sebebiyle bunlar tabii çok sonra duyuldu. Çok sonra duyuldu. Ve aman Rusya'yı kızdırmayalım, aman soğuk savaş var, olmuş bitmiş iş diyerek bunu kullanmadılar. Tek tük antikomünist propagandalarda bunlar dile getirilirdi. Rusya da derdi ki bunlar hep uydurma, bak antikomünist propaganda bunlar. Neticede bunlar bilinmeyen hadiseler ama Ukrayna'ya da yakından ilgili. Şimdi böyle bir topluluk ve böyle bir devlet düşünün. Rusya'yı ne kadar sever, Rusya'ya ne kadar yakınlık duyar, Rusya'yla ne kadar beraber olmak ister. Burası fihi nazardır. Şimdi Rusya'nın 1945'ten sonraki sıcak denizlere inme projesiyle Ukrayna projesi aslında birbirine paralel yürüyen bir hadisedir. Sömürgecilik 45'ten sonra klasik haliyle bitti. İngiltere ve Fransa yavaş yavaş Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Hint Çin'den çekilmeye başladılar. Suriye'den Fransızlar çekildi, Lübnan'dan çekildiler. Zor olmakla beraber Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan çekildiler. İngilizler Mısır'dan, Irak'tan, Filistin'den çekildi. Hindistan'dan çekildi, Afganistan'dan çekildi, Malezya'dan çekildi. Hollandalılar Endonezya'dan çekildi. Fransızlar Vietnam, Kamboçya, Laos oraları işgal etmiş. Oradan çekildi. Derken ortada değişik bir tablo çıktı. Burada Rusya'nın yeri ne olacak? Benim anladığım Ruslara orada göz kırptılar. Hadi bakalım. Yani Rusya'nın tek mükafatı Avrupa'daki yağlı lokma değil. Yani Polonya, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Romanya değil. Aynı zamanda Orta Doğu'da ve Afrika'da ve Asya'daki yeni sömürgelerdi. Ne o sömürgeler.
Ama bir taraftan da bu sözünü ettiğimiz Avrupa'daki yerleri NATO'nun içine alarak... Evet. Diğer taraftan Rusya ile NATO'yu...
Karşı karşıya getirdiler.
Karşı karşıya sınırda evet. getirdiler. Belki de Ukrayna'da şu anda yaşanan krizin arkasında Rusya'nın NATO ile bu kadar yakın olmayı istememesi, bir tampona ihtiyaç duyması isteği var. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Rusların sıcak denizlere inme arzusunu ve şu anda bugün gündemimizdeki Ukrayna krizini konuşuyoruz. Aslına bakarsanız geçmişten hani bir tohum gibi ekilmiş, şimdi karşımızda devasa bir ağaç var. Problem evet. buna dönmüş.
Evet, şimdi 45'ten sonra sömürgecilikten boşalan yerlere Rusya çöreklendi. Suriye, Irak, efendim Yemen, Somali, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir. Bunlar bir daha başkaları da var. Yani Afrika'daki ülkelerin çoğu Rusya'nın birer peyki, uydusu haline geldi. Biliyorsunuz Kore'yi aynı şekilde peyk haline getirmek istedi. Vietnam'ı peyk haline getirmek istedi. Kamboçya'yı getirdi. Böylece İran'la yakın münasebetler kurdu. Afganistan'ı işgal etti. Böylece Orta Doğu ve Afrika'da ve Asya'da kendi hegemonyasını kurdu. Zaten 18. asırda başlayan, yani Piotr'dan itibaren başlayan ama esas 2. Katerina, ki o vasiyetnamenin de 2. Katerina'ya ait olduğunu söyleyenler de var, meşhur vasiyetnamenin. Den itibaren Rusya sömürgeci bir politika takip etti. Bir taraftan Balkanları, bir taraftan Doğu'yu, Asya'yı işgal etti. Biliyorsunuz birer ikişer Türkistan Hanlıkları Rusya'nın hakimiyetine düştü 19. asırda. Kafkasya, müstakil olan Kafkasya Rusların hakimiyetine düştü. İran'la Osmanlı Devleti devamlı önündeki hedefti, güneye inmekteki hedefti. Ve politikasını bu iki memleketi karıştırmak, bu memleket vasıtasıyla inmeyi hedefledi. Mesela ne yapardı? Efendim Kudüs'teki Ortodoksların haklarını korumak. Efendim İran'daki Ortodoksların haklarını korumak, işte Ermenilere zulmediyor, onların haklarını korumak gibi bir takım vesilelerle bu iki devlet üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştı. Ve 1945'ten sonra soğuk savaş dediğimiz 1990'a kadar olan periyotta artık Orta Doğu'da Amerika yani Batı bloğunun işte Ürdün, Fas, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri dışında hiçbir müttefiki yoktur. Yani Afrika ülkelerinin tamamına yakını, kuzeyi kastediyorum yani bizimle internet olanı kastediyorum. Arap ülkelerinin tamamına yakını, İsrail tabii ki hariç, tamamen Rus peyki, Rus uydusudur. Millet bunu bilmez ama böyledir. Şu bizim anda. Çocukluğumuz öyleydi. Hayır, 1990'a kadar.
Peki.
1990'da biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldı. Ekonomik ve sosyal sebeplerle Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği nedir? Sovyetler Birliği 1917 ihtilalinden sonra Lenin istila yoluyla Rusya'ya bağlanmış olan devletlerin nedir onlar? İşte Ukrayna, Beyaz Rusya, nedir onlar? Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, bunların hepsine istiklal ama Sovyetler Birliği içinde. Bunun dışındaki çeşitli ırklara ve dinlere ait bölgelerde, lisanlara ait bölgelerde otonomi vermeyi Çeçenistan gibi vaat etti ve bunu gerçekleştirdi. Ama bu hakiki bir istiklal ve otonomi değildi. Merkezi idare çok güçlüydü. Güya bunlar müstakildi. Kendi parlamentoları, başbakanları, reis cumhurları var. Ama tamamı Rusya'nın adamıdır. Yerli bile olsa.
Zaten yaşam biçimi, alışkanlıkları,
tamamen,
siyasi,
tamamen. Yani,
kültürleri.
Yani diyelim ki Gürcistan'da, Gürcistan devleti var. Başbakanı var, reis cumhur var, parlamentosu var Gürcistan'ın. Ha, dış işlerinde Rusya'ya bağlı. Ayrı parası ve elçisi yok. Rusya'ya bağlı. Normalde Gürcistan diye bir devlet var. Hayır efendim. Gürcistan'ın başında kim varsa tamamen onlar Yüksek Sovyet'e bağlı.
Yani aslında vali bağlı. Gibi düşünmek lazım. Belki
vali gibi. Aynen öyle. Vali gibi. Vali gibi. Bunu herkes biliyor. Rusya da biliyor ama tabii telaffuz edilmiyor. 90'a kadar bu böyle devam etti. 90'dan sonra Rusya çözülünce biliyorsunuz Rusya'daki bu Sovyet Cumhuriyetleri istiklalini kazandılar. Letonya, Litvanya, Estonya, Baltık Cumhuriyetleri bunlar en geç gelen ve en erken ayrılanlar oldu. Rusya bunların üzerinde fazla hakimiyet kuramadı. Çünkü Batı'ya çok yakındı. Batı bastırdı ve bunları aldı. Sadece arada Rusya'ya baltağa çıkan bir yer verdiler. Bir şey gibi, Ur gibi, Kaliningrad orası. Yani Rus üssü, bunların arasında bir Rus üssü vardır. O ayrı bir yerde kalsın. Ukrayna veya hepsi müstakil oldular. Ama şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bunların bir kısmı Rus yanlısı idarelerle idare ediliyor. Bir kısmı Batı yanlısı. Yani ben şöyle düşünmüştüm ilk başta. Bunlar Rusya'dan ayrıldılar ama yine Rusya burada hakimiyetini devam ettirir. Bir kısmı da ettirdi. Mesela Azerbaycan'da ettirdi. Bir ara biliyorsunuz Azerbaycan'da Batı yanlısı bir daire kuruldu. Ebul Fez Elçi Bey diye. Hı hı. Türkiye de onu destekledi. Fakat ondan sonra KGB bir darbeyle tekrar idareyi ele aldı. Hatta Türkiye bir karşı darbe yapmak istedi. Fakat muvaffak olamadı. Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Rusya'ya düştü. Kazakistan ve Kırgızistan Batı bloğuna düştü. Gürcistan ve Ukrayna Batı bloğuna düştü. Beyaz Rusya Sovyetlere düştü. Böyle bir paylaşma oldu. Tabii resmen değil.
Evet yani.
Görünüşte. Evet, görünüşte bakıyorsunuz Ukrayna tamamen Batı yanlısı. Zaten onların tarihi bir background'u da var. Mesela arada bakıyorsun bir problem çıkıyor. Mesela Ermenistan'da olduğu gibi Paşinyan kafa tutuyor. Hemen Rusya Azerbaycan yardımıyla Paşinyan'ı hizaya getirip orada tekrar hakimiyetini kuruyor. Son zamanlarda Batı bloğundaki gevşeklik, Amerika'nın tarihin hiçbir devrinde görülmemiş zavallılığı, ne yapacağını bilememesi Orta Doğu'da ve Asya'da, istikrarsız politikalar, kendi içindeki güç odaklarının, başkan, kongre, Pentagon, finans, bunların uyumsuzluğu sebebiyle Rusya tam fırsat zamanı dedi. Çünkü daha önce...
Bir yandan da Çin'le yakınlaşıyor.
Evet, daha önce mesela Çin Rusya'yı tehdit için kurulmuş olmasına rağmen Çin'le iyi münasebetler kurdu. Bu sefer ilk kafa tuttuğunda biliyorsunuz Amerika petrol fiyatlarını düşürerek Rusya'yı dizlerinin üzerine çökertti. Yani Rusya Batı bloğunun karşısında aslında hiçbir şey yapamaz. Öyle bir güç değil. Hı. Evet oyun kurucudur her şeye rağmen ama öyle tek başına büyük işler yapabilecek durumda değil. Putin hemen geri çekildi. Çok zeki bir adam. Büyük Piotr'a biraz benziyor.
Çar diyorlar
zaten. Çar gibi oldu zaten. Hı hı. Şimdi son zamanlarda bu pandeminin de getirdiği bir takım problemlerle Batı bloğunun çözülmesi. Mesela Avrupa Birliği biliyorsunuz dağıldı. Hı hı. Kağıt üzerinde bir ama hakikatte dağıldı.
Zaten çıkıyor.
İngiltere çıktı. Zaten Avrupa Birliği son zamanlarda Almanya, Fransa'ya dönüşmüştü. Diğerleri artık Avrupa Birliği'ni takmamaya başladılar. Bu Rusya için büyük bir fırsattı. Amerika'nın kararsız politikaları, NATO'nun zayıflığı, bunu Afrika'da denedi Rusya. Suriye'de denedi, muvaffak oldu. Libya'da denedi, muvaffak oldu. Tamam dedi. Yani bunlar özür dilerim. Rusya 1990'dan sonra Ortadoğu'dan çekilmek zorunda kalmadı. Yani yeni idareler, Irak'ı işgal etti Amerika. Güya kendi yanlısı bir idare kurdu. Ama Suriye'den Rusya'yı çıkaramadı. Afrika'dan tamam çıkardı. Ama sonra o kadar kararsız politikalar takip ettik ki Afrika devletleri ayakta kalabilmek için kendileri, Rusya'ya yanaşmak mecburiyetinde
kaldı. Kendileri yanaştılar.
Hatta Amerika'nın jandarması olarak görülen İsrail bile Rusya'ya yanaşmak mecburiyetinde kaldı. Domuzdan post, Urus'tan dost olmaz diyen Türkler bile Rusya'ya yanaşmak mecburiyetine kaldı. Milletlerarası münasebetlerin çizelgesine baktığınız zaman, mesela Türkiye'nin, İsrail'in, Mısır'ın Amerika ile münasebet derecesi, Rusya ile münasebetleri son birkaç yılda 3-4 kat Rusya ile fazla. Yani sanki bu devletler Rusya'ya itilmiş, Rusya'nın şeyine...
Ama bunda hakikaten Amerika'nın kararsız politikasının çok etkisi
birinci
var.
Birinci sebep
Amerika
o.
Orta Doğu'yu bataklığa çevirdi.
Çevirdi. Birinci sebep budur. Yani bu şu anda dünyada yaşanan bütün askeri ve siyasi krizlerin arkasında, ki ben militan bir Amerikan aleyhtarı olmadığım halde söylüyorum, Amerika var maalesef. Amerika'nın kararsız politikaları var. Ve bunun yanında Avrupa Birliği'nin böyle çözülmesi Rusya'ya beklediği fırsatı verdi. Putin tarihi haklarını ileri sürerek önce Kırım'ı ilhak etti.
Tarihi haklar kısmına bir parantez açalım. Çünkü o açıklama tarihçiler tarafından çok konuşuldu.
Evet. Şimdi Kırım 2014 mü? 14'te zannediyorum. Ruslar tarafından ilhak edildi. Rusya dedi ki burası daha önce bizimdi. Doğru. Kuruşev tarafından Ukraynalılara verildi. Doğru. Çünkü Kuruşev Ukraynalıydı. Bir de harp sebebiyle Ukrayna'ya o kadar çok kötülük yaptılar ki Kırım sayesinde Ukrayna ekonomisinin düzelmesini, dolayısıyla kendilerine de faydası olmasını düşündüler. Ama artık zaman değişti. Ukrayna niçin, Kırım niçin Ukrayna'nın olsun diyor Putin. Haklı. Bir de şöyle bir durum var. Kırım Ukrayna'dayken burada bir Rusya'nın donanması vardı. Yani Kuruşev zamanında Kırım'ın Ukrayna'da olmasının Rusya'ya bir zararı yoktu. Fakat ayrılınca 90'da buradaki donanmayı paylaştılar Ukrayna ile Rusya. Yani Sovyet donanmasını. Fakat Rusya'nın burada dişi limanı kalmadı, üssü kalmadı. Bunun üzerine Rusya dedi ki Sivastopol'dan bana bir üs kirala. Peki dedi, kiraladı. Fakat daha sonra bunu iptal etti. Ukrayna. Yani Ukrayna da kaşındı. Yani
oradaki yaşam alanını aslında evet, daraltmış.
Ukrayna kaşındı. Haklıdır, haksızdır o ayrı bir tarafta. Ama Ukrayna...
Ama Ukrayna bağımsız bir devlet olarak
evet,
kendini öyle görüp...
Ama tahrik ediyorsunuz, karşında Rusya var. Öyle bağımsızım demeyle olmuyor. Karşındaki Rusya.
İşte bu hep güçle alakalı.
Güçle alakalı.
Ekonomik güçle
gücün
alakalı.
Yoksa... gücünü şöyle düşündü. Arkamda Avrupa var dedi. Tarihi bilmediği için böyle düşündü. Sonra Rusya ne yaptı? Buraya kendi yanlısı bir idare kurdu. Sonra ihtilal çıktı, bu idare devrildi. Rus yanlısı Yanukovic biliyorsunuz devrildi. Devrilince Ukrayna Rusya için bir tehdit olmaya başladı. Ciddi bir tehdit olmaya başladı. Buradan tabii gaz hattı geçiyor Almanya'ya. Rusya'nın.
Yani düşünsenize kapattığını.
Problemli bir yer, evet. Bu tabii Avrupa'yı da telaşlandırdı. Yani Ukrayna'nın ne olduğu mühim değil Avrupalılar için. Boru hattı problem. Onun için gittiler geldiler. Biz Fransa bir yandan Almanya bir yerden gittiler geldi. Bu iş düzelsin diye. Şimdi... En mühimi de yine tabii Amerika'nın şeysi ihtiyatsızlığı. Ukrayna'yı NATO'ya alacağız. Ne demek Ukrayna'yı NATO'ya almak? Rusya'nın dibinden NATO birlikleri demek. Yani oradan bir füzeyi ateşlediğin zaman Moskova küt.
Evet.
Rusya buna izin verir mi? Vermez. Üstelik NATO açıktan Rusya'ya, Rusya da açıktan NATO'ya muhalifken buna izin vermez. Sovyetler dağıldığı zaman Primakov bir doktrin neşretmiş. Dedi ki bizde de evet Sovyetler dağıldı. Varşova Paktı dağıldı. Tamam ama biz kendimizi korumak için belli tedbirler almak mecburiyetindeyiz dedi. Ve bu tedbirler çerçevesinde Rusya hareket ediyor kendince. Yayılmacılığı elbette var. Ama Rusya'nın yayılmacılığı artık orayı ben işgal edeyim değildi. Mesela Rusya'nın maksadı Ukrayna'yı işgal etmek olsa bir gün girer öbür taraftan çıkar. 150 bin Ukrayna askeri Rusya'ya hiçbir şey yapamaz. Bu mühimmat meselesi.
Kara kuvvetleri çok güçlü olan bir ülkeden
ama Rusya... Bunu göze almaz. Neden almaz? Bu bütün dünyada Rusya'nın bir kere
şu andaki durumu konuşuyoruz.
Evet, şu andaki durumu konuşuyoruz. gardını düşürür. Rus askerleri ölüp ölüp memleketlerine döndüğü müddetçe şeyin kamuoyu döner.
Yani aslında NATO ile komşu olmamak için Ukrayna'yı tampon bölge yapmak isterken kendisi gidip NATO ile komşu olmaz.
Bunu istemez. Sonra Putin tabii kaç senedir başta bir nevi diktatör manzarası arz ediyor. Bu diktatörler iktidarlarının sonuna doğru böyle atraksiyonlar yapmak mecburiyetinde kendilerini hissederler. Doğrudur veya yanlıştır. Kamuoyunu kendine bağlamak, vatansever imajı vermek için. Zaten daha önce Rusya klasik taktiğini tatbik etti. Ukrayna'yı böldü. Şimdi Ukrayna'da tek Ukrayna değil. Ukrayna'nın yarısında Ruslar yaşıyor. Şimdi bu sınırlar...
Rus sınırına yakın olan yerlerden bahsediyoruz.
Bu sınırlar yani efendim bağımsız oldu Özbekistan. Bağımsız oldu ama bu sınırlar normal sınır değil ki. Vaktiyle Bolşeviklerin çizdiği sınır. Özbekistan'ın dışında bir sürü Özbek yaşıyor. Türkmenistan'da, Kazakistan'da.
Ya da buralarda bir sürü Rus yaşıyor.
Veya Rus yaşıyor. Problem bunlar. Kazakistan aynı. Bu Ukrayna'da da böyle. Yani düşünün Ukrayna bir kere geriye çekildi. Bir kere Polonya'da ve diğer yerlerde Ukraynalar yaşıyordu. Bunlar bu tarafa geldiler. Ukrayna bir kere küçüldü. Bir kısım da Rusya'dan alındı. Ruslar yaşıyor. Ukrayna'nın doğusunda Ruslar yaşıyor. Bildiğimiz Ruslar yaşıyor. Ukraynalı yok denecek kadar az.
Yani şu anda bugün işte işgal edildi diye sayılan köylerin büyük bir kısmı da aslında
Donetsk
sadece...
Donetsk ve Donbas denilen mıntıka, Kırım'ın üstüdür. Burası tamamen Rusların yaşadığı yer. Burada Ukraynalı çok az. Şimdi zaten hiç kalmadı. Ukraynalı az. Batı'da ise Ukraynalı çok, Rus az. Onlarda da milliyetçilik hat safhada. Türkiye'de çok iyi bilinmiyor. İşte Ukraynalılar sokağa döküldü. Döküldü ama hangi Ukraynalılar? Batı Ukraynalılar. Onlar Rusya gelsin istiyorlar.
Rusya gelsin istiyor.
Yani Rusya... Evet, Rusya gelsin istiyorlar. Rusya istiyorlar.
Milliyetçilik çünkü, hat milliyetçi... safhada dediniz.
Hayır. Doğuda, batıda milliyetçilik hat safhada. Ukrayna milliyetçiliği. Ama doğu kısmı Ruslarla meşgul.
Doğudakiler onlar, sokağa
yani
çıktı.
Donetsk ve Donbas istiyor ki... Ruslar gelsin. Ruslar gelsin istiyor. Yani
çünkü o kadar da enteresan ki bir sınır var.
Evet.
Bir ülke var ama o ülke kendine yetebiliyor mu? Vatandaşına yetebiliyor mu? Yani bir yandan da dünyanın imkanları ve Rusya'nın onlara sağlayacağı güç var.
Suni iki tane devlet. Yani Rusya diyor ki bunları tanıyın. Bu şu demektir. Bunları tanıyın, ben burayı işgal edeceğim.
Dünya siyasetine örnek olabilecek bir adım mı bu? Dünya siyasetinde başka problemli bölgelere...
Evet ama bu problemli bölgeler burası gibi değil. Onların arkasındaki aktörler de Rusya ile Ukrayna değil. Yani yapabilenler yapıyor. Kosova'yı nasıl ayırdı mesela Amerika, Sırbistan'dan? Gücü vardı, ayırdı. Tek başına Kosovalar ayrılabilir miydi? Ayrılamazdı. Sırbistan Rusya'yı arkasına alırdı.
Ayrılamazdı. Da ne oldu baktığınızda?
Ayrıldı da ne oldu da ayrı bir mesele. Yani şimdi biliyorsunuz toprak almak, toprak fethetmek yasak. 45'ten sonra Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre hiçbir devlet toprak ilhak edemez.
Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ağlayarak bir açıklama yaptı. Dünya
bunlar
barışı
ayrı
için
ayrı şovmenler.
Şu anda görev süremin en zor gününü yaşıyorsunuz.
Beceriksizliğinde
dedi.
Evet ne yapabilir ayrı mesele. Şimdi Donetsk ve Donbas
artık sözü geçen
bir
yer
değil. Donetsk ve Donbas müstakil olur. Yarın bir gün bir şey yaparlar. Referandum yapar. Rusya'ya bağlanırlar. Ama bunun maliyeti Rusya'ya fazla olur. Rusya benim anladığım Rusya bir pazarlık istiyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyor. Kendisi de Ukrayna'ya girmek yanlısı değil veya işgal yanlısı değil. Ufak tefek çatışmalar oluyor gözdağı için. Girse burada durması mümkün değil. Yani bir problem var. Gözdağı veriyor. Hatta bana sorarsanız bunun altyapısı da yapıldı. Amerika ile olsun ve Avrupa ile olsun belki bazı gizli anlaşmalar da yapmış olabilir. Çünkü Amerika hiçbir reaksiyon göstermiyor.
Paraşütçüler şu anda Ukrayna'ya iniyorlar.
Evet.
Paraşüt birliği
iniyor.
Ukrayna'ya iniyor.
Yani kuzeyden Belarus'tan inmesi mümkün, Kırım'dan girmesi mümkün. Yani Ukrayna'nın mukaveme etmesi zaten mümkün değil. Şimdi Amerika yaptırım yaparız dedi. Ne yaptırım yapacak? Banka hesaplarını aktartmam. Rusya'nın alternatifini kurdu. Yani Amerika'nın şu anda yapabileceği hiçbir yaptırım yok Rusya'ya.
Zaten şimdi mesela uzun zamandır bu dijital paralar vesaireler gündemdeydi. Bu dijital paralarla beraber bunun en çok kullanıldığı yer Cumhuriyetleri. Yani Rusya'dan ayrılmış cumhuriyetler. Evet. Buradaki darbelerin de büyük anlamda sebebi bu dijital paralardı. Çin dijital paralar, Metaverse için ciddi yatırımlar yapıyor. Yani aslında... bizim şu anda kullandığımız paraya da pek ihtiyacımız kalmayacak.
Yok, artık onun için Amerika'nın o klasik müeyyide yaparım şeysi bir şey ifade etmiyor.
Yani şu anda manzara çok enteresan. Rus paraşütçüler Ukrayna'ya iniyor. İkinci Dünya Savaşı
manzaraları. Ama bunlar tabii bilemiyoruz hadisenin boyutunu. Kamuoyunu yönlendirmek için Bakın görüyor musunuz?
Doğusunda da olabilir. Yerini göremiyoruz tabii şu anda.
Doğu kısımlarında. Evet. Çünkü bir de şu var. Doğuda bir anlaşma yapıldı. 2014'te bu Donetsk ve Donbas kısmındaki Ruslarla Ukraynalılar arasında çatışmalar çıktı. Yani iç savaş çıktı. Bunun üzerine Minsk'te bir anlaşma yapıldı mütareke. Şimdi Ukrayna buna sadık kalmıyor. Yani Ukrayna da haklı olarak burada benim toprağım diyor. Bunlar isyancı diyor. Rusya da bunu bahane, Rusya da bunu bahane yapıyor. Tabii filler tepişiyor. Karıncalar eziliyor hesabı. Burada olan halka oluyor.
Evet,
yani halka oluyor. Bu Rusya biz böyle blöf yapmıyoruz dedi. Yani Avrupa Birliği bunun blöf olduğunu düşünüyordu. Rusya blöf yapıyor. Bir şey yapamaz.
Açıkçası ben de bir şey olacağını zannetmemiştim.
Fakat bir kısmı blöf, bir kısmı gerçek. Yani ha bunu görünce şimdi acaba Avrupa Birliği aman aman dur tamam halledelim, çözelim. Ne istiyorsun, ne yapalım, bir orta yol bulalım diyecek büyük ihtimalle. O, yani çünkü onların
büyük, adımı kim atacak?
Büyük ekonomik menfaatleri var. Bu böyle. Ha, hadisenin de Türkiye ile alakalı kısmı var. Yani bu çok Türkiye'yi doğrudan tesir edecek bir hadise değil. Hı. Yani Rusya ile Ukrayna ikisi de Türkiye'nin görünüşte müttefikleridir. Türkiye'de zaten buna benzer bir beyanatta bulundu. Yalnız boğazlarla alakalı bir problem var. Ne kadar boğazlara ihtiyaç olur bilemem. Ama Montrö Anlaşması'na göre 1936 savaş çıktığı zaman Türkiye bu savaşın tarafı değilse boğazları kapatabilir. Yani şu anda boğazlar kapatılır. Yani savaş çıkarsa şu anda aslında kapatılması lazımdır boğazın.
Şu anda boğazların Montrö
savaş gemilerine
kullanılarak
savaş gemilerine.
Ama zaten geçti savaş gemileri.
Geçenler geçti. Evet. Kapatılabilir. Zaten Ukrayna bunu
belki
söyledi.
Kanal İstanbul'da bu anlamda tekrar mı tartışmak lazım? Yani işte Montrö savaş olursa ne olur?
Ama işte kanal olunca öbür tarafta da bir kanal olması lazım. Çünkü boğazlar her iki boğazı da ihtiva ediyor. Çanakkale ve İstanbul. Yani Kanal İstanbul çok fazla Montrö'yü bertaraf edemez, bypass edemez. Bir kanalda şeye Çanakkale'yi açmak lazım. İkinci bir kanal. O zamanlar Montrö'ye girmez. Yani Türkiye ile alakalı böyle bir problem var. Böyle bir hadise bütün dünyada dengeleri değiştirir mi zannetmiyorum. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Eğer bir anlaşma varsa, kirli bir anlaşma Avrupa Birliği ve Amerika ile Rusya arasında zaten yapacak bir şey yok. Ama bunun işte kısmi cüzi ekonomik tesirleri olur. İşte petrol fiyatlarına, dolara gibi. Ondan tabii bütün dünya müteessir olacaktır.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.